Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya bakış yapıyoruz. Hafta çok uzun sürdüğü için pazar günü karşınızda olamadık ama bu akşam karşınızdayız. Seçimi yaşadık, onu görelim istedik ve seçim sonrası değerlendirelim dedik. Seçim beklediğimizin, pek çok kişinin beklediğinin çok farklı bir noktasında bitti. Aslında böyle bir sonucu çok fazla kişi beklemiyordu. Yaklaşık şeyler vardı, değerlendirmeler, ama CHP çok üstün bir şekilde almış oldu pek çok yerde. Özellikle Ege, Akdeniz kıyıları bütünüyle CHP'nin olmuş oldu. Şimdi klasik ve damardan bir soruyla başlayayım. Ne oldu? Halk bir gecede erdi mi? Cehaletten çıkıp ilim irfan sahibi mi oldu? Bir gecede de böyle bir sonuç çıktı.
Evet. Vatandaşımız o kadar cahil değilmiş de diyebiliriz.
Evet.
Yani aslında tabii hani senin ironini anlamıyor değilim. Mesele şu, yani şu partiye veya bu partiye oy vermek cehalet veya ilim göstergesi değil zaten. Zaten öyle değildi ama işte belli bir kesim ısrarlı bir biçimde kendilerinin bulunduğu yerin doğru olduğunu ve işte aklı çalışan herkesin de zaten onların bulunduğu yere gelmesi gerektiğini vehmettiği için Türkiye'yi böyle, daha doğrusu dünyayı böyle tasnif ediyor. Karşısındakiler de aslında tas tamam aynı kafaya sahipler. Yani kendilerinin bulunduğu yerin doğru olduğu ve herkesin oraya gelmesi gerektiği kanaati var. Ben tabii olarak işte dünyada böyle doğru yerler olmadığını, bu yerlerin hepsinin farklı kişiler için doğru olduğunu, herkesin bir araya toplanmasının da vahim bir sonuç doğuracağını düşünen birisi olduğum için seçim sonuçları bana bu manada bir şey söylemiyor. Şimdi Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, hani bildiği espridir. Hoca efendi niye böyle sabah oluyor işte kimisi bu tarafa kimisi bu tarafa gidiyor. Demiş yani herkes aynı tarafa giderse dünyanın dengesi bozulur. Yani ben evet bu bilgeliğe saygı duyan birisiyim. İyi ki herkes aynı tarafa gitmiyor. Türkiye'de ve dünyada herkesin aynı tarafa gitmesi gerektiği konusunda yaygın bir mutabakat var yani. Ve bu dediğim gibi sadece bir kesimin kanaati değil. Karşılıklı iki kesim de aynı kanaatte birleşiyor değil mi? Yani sorun şu, herkes şu tarafa gitsin diyenler var, herkes bu tarafa gitsin diyenler var. Benim açımdan herkes böyle dağıldığı zaman dünyanın dengesi emniyette oluyor diye bakıyorum. Böyle bakınca bu seçimin sonuçları daha ümit var, daha sağlıklı bir gelecek için ipucu olabilir diye düşünüyorum. Ama onları bilahare hafta içinde konuşuruz.
Evet.
Şimdi sadece
En azından uzun bir süredir hep de seçimden mağlup olan ve karamsar kalan, artık bu ülkeye dair gelecek beslemeyen, geleceğini bütünüyle kaybetmiş gibi duran pek bir kesim çok sevindi ve mutlu oldu. Adeta Türkiye ile yeniden kucaklaşıyor gibi bir ruh haline büründüler. Özellikle gençlerde böyle bir ruh hali var, eğer yanılmıyorsam.
yani sadece gençlerde olduğunu düşünmüyorum. Aslında daha çok gençlerde olduğunu da düşünmüyorum. Yani biz akranların içinde de ciddi bir kesimin ümidini kesmişti olduğunu dün geceye kadar ve işte dün gece sandıklar açıldıktan sonra da birdenbire yeniden içlerine bahar açtığını gözlemledim. Birçok tanıdığım beni arayıp işte nasıl, mutlu musun falan filan diye de böyle kendi şeylerini bana da yakıştırdılar. Benim açımdan memleketi bu AKP'nin kazanıyor olması ciddi bir risk. Bu CHP'nin kazanıyor olması da ciddi bir risk. Yani benim baktığım yerden bakıldığında tablo öyle görünmüyor. Ama ana hatları itibariyle şunu emniyetle söyleyebilirim. Memleketin yarıya yakınının gelecekten herhangi bir beklentisi olmayacak kadar içine kapanmış olması hepimiz için ciddi bir tehdit idi. Ve bu tehdit ortadan kalktı ama buradan aa bak CHP kazandı diye ümitlenecek veya işte yeşerecek birisi değil. İstersen şöyle başlayalım. Ben sonuçta seçimden önce ne olacak bu seçim, ne olacak bu seçim diye son derece amatör sorulara da son derece profesyonel sorulara da karşılaştım. Yani birçok kişi profesyonel olarak benden bu anlamda destek istedi. Ve yani profesyonel olarak bunlarla ilgilenmek durumunda da kaldım. Onun dışında amatör olarak da ya işte sen bu işlerle uğraşıyorsun. Ne olacak bu seçimin sonucu dediklerinde bu programlarda da kabaca şu cevabı verdim. Yani sonuç ne olursa olsun şaşırmayacağım. Peki öyle mi oldu? Şaşırdım yani. Yani bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum derken, hani işi biraz parselasyona tabi tutalım. AKP'nin buradan daha düşük oy alabileceğini düşünüyordum, konuşuyorduk seninle de. Yani 30'un altına düşmesi beni şaşırtmayacaktı. Dolayısıyla şimdi 35 puan alması AKP'nin, yani 35,5 puanı her şeye rağmen toplamış olması benim açımdan sürpriz değil. Şöyle yani, bunu beklemiyordum diyebilirim. Daha düşük almasını bekliyordum. Daha düşük alması benim için daha yüksek bir ihtimal. Bu 35,5 puan içinde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde MHP'nin aday çıkartmamasının da hissesi olduğunu düşünürsek, o zaman o kadar çok
Yani
şaşırmayabiliriz.
iki büyük şehrin dışında bütün büyük şehirlerde MHP'nin desteği var. AK Parti'nin oylarında oyu var yani.
Evet. Dolayısıyla yani AKP'nin 35,5'una şeyi eklersek, MHP'nin aldığı 5 oyu eklersek 40,5 puan, ikisinin oyları, bu benim beklediğimden daha yüksek bir, tahmin etmem daha yüksek bir oran. Bunu bir kere bir ortaya koyalım. Ortada böyle AKP-MHP koalisyonunun çok ciddi bir kaybı varmış gibi bakmanın alemi yok. Üstüne yeniden reform 6,2 puan da koyarsak, yani aynı paketin parçaları olduğunu, nispi olarak aynı paketin parçaları olduğunu düşünüp de o 6,2 puan da koyarsak, ortada böyle hani kaybetmiş kesimin ciddi bir kayba uğramış olduğu gibi bir kanaat yersiz oluyor. Peki beni şaşırtıyor, asıl şaşırtmış olan şey ne? Ben AKP, MHP ve Yeniden Refah'ın daha düşük oy alabileceğini düşünüyor idim, ama bu oyların eğer daha düşük oy alırsa dağılan oyların ufak partilere gitme ihtimalini yüksek görüyordum. Hiç böyle bir şey olmadı. Yani CHP'nin böyle 38 puana yakın oy alması ve birinci parti çıkması hiç beklemeyeceğim bir şeydi.
Evet,
Bu
doğru.
gerçek. Yani beni asıl şaşırtmış olan şey bu. CHP'deki yükseliş yani. Herhangi bir resmi ittifak olmadan ve her yerde hemen hemen karşısına adaylar, ciddi adaylar çıkartılmış olduğu halde bu sonucu aldı. Yani 2019 CHP açısından, CHP'ye oy verenler açısından çok ümit var olmasını sağlayan bir seçim idi. 2019'la mukayese edildiğinde muazzam bir zaferden
Evet, bir
söz
ara bir
edildi.
kapı açılmış durumda.
Ve hani Türk demokrasisi, çok partili demokrasi tarihi itibariyle de CHP açısından benzersiz bir zafer manasına geliyor yani.
Evet, biz sadece 73 ve 77 yerel seçimleriyle ancak kıyaslanabilir. O zaman da evet CHP ve Ecevit bir yüksek oy almıştı. Şehirlerin neredeyse tamamını kazanmıştı. Şimdi de benzer bir şey oldu.
Dolayısıyla yani bu açıdan benim açımdan beklenmedik bir şeydi. Bu vesileyle ama şunu görmüş olduk. Yani bu şurası herkes şaşırtmış olması gerekir. Ezbercilerin hepsini şaşırtmış olması gerekir. Ama beni şaşırtmadı. CHP bu sonucu nasıl aldı? Kiminle aldı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le aldı. Yani Özgür Özel kim? CHP'liler dahil hiç kimsenin, muhtemelen karısı hariç hiç kimsenin CHP Genel Başkanlığına yakıştıramadığı birisi. Lider vasıfları itibariyle ölçmeye kalksak, tartmaya kalksak çok hafif çekecek birisi. Öyle değil mi?
Öyle.
Kendisi lider denmesi en imkansız. Yani Erdoğan'a lider diyebiliriz. İyi lider, kötü lider bahsi diğer yani. Bahçeli'ye lider diyebiliriz. Hatta Fatih Erbakan'a bile lider diyebiliriz. Efendim işte Meral Akşener'ine, Davutoğlu'suna, Babacan'ına vesaire, bunlara lider diyebiliriz yani. Ama
CHP açısından da baktığımızda Baykal var, işte Erdal İnönü vardı CHP olarak görünce baktığımızda. Onlar da liderdi yani.
yani her birisinin hani böyle klasik kitaplarda yazılıyor olan liderlik vasıflarından birisine, ikisine sahip olduğu, birkaçına sahip olduğu insanlardı bunlar. Benzer şekilde bugün yine CHP'nin içinde İmamoğlu veya Mansur Yavaş CHP'nin başında olsa, yani bir liderlik problemi olduğunu söyleyemeyiz. Başka problemler çıkar ama yani bir liderlik, ama Özgür Özel hiç kimse için bir lider değil ve çok kısa süre önce genel başkan seçilmiş birisi olarak bu seçimde CHP'ye bu başarıyı kazandırdı. Bu başarı da Ya işte şu İmamoğlu'nun başarısıdır, şunun başarısıdır falan demenin manası yok. Bu CHP'nin başarısıdır. CHP'nin başında Özgür Özel var. Bu bana şunu gösteriyor. Beni teyit eden şeylerden bir tanesi olduğu için, dikkatimi çektiği için vurguluyorum. Böyle Türk seçmeni lidere oy verir falan geyiklerinin ne kadar geçersiz olduğunun bir kere daha görüldüğü bir şey bu. Tekrar söyleyeyim. Bu Türk seçmeni lidere, ben böyle söylediğim zaman Türk seçmeni lidere oy vermez demiyorum. Yani lidere kayıtsızdır demiyorum yani. Meselemiz her seçmenin oy verirken başvurduğu, her birimizin oy verirken başvurduğu, zaten her seçimimizde başvurduğumuz sayısız kıstas var. Bunların bir tanesi liderliktir. Bu arada bir takım liderlerle baştan çıkarılıp bir takım kararlar veriyor olmamız Türk seçmeni lidere oy verir gibi bir genelleme yapmak için manasızdır. Ama bunlar böyle fütursuzca ve hiç sorgulanmadan tekrar tekrar söyleniyor. Yarın yine sorgulanmayacak ama herkes hatırlasın ki CHP uzun süredir sahip olmadığı bir oya, üstelik de çok kısa bir süre için önce yenilmiş bir CHP olarak ve seçmeni ağır bir travmayı hala atlatamamış bir CHP olarak Özgür Özel'in genel başkanlığında, hani onun tabiriyle söyleyeyim, cam tavanı deldi. Demek ki öyle seçmenin oy vermesinde liderlik çok da tayin edici olmayabiliyormuş. Yani.
Ama
Bu örnek.
burada hemen şöyle bir itiraz sesi gelebilir. Ya tamam, Özgür Özel lider değil ama zaten biz bir gölge lider var. Onu seçtik. Bir erken finaldi bu. Erdoğan'la İmamoğlu arasında. Biz lider olarak esas onu görüyoruz. Genel başkan değil ama şartlar böyle geldi. Dolayısıyla biz gene İmamoğlu'nu verdik. Onun liderliğine verdik. Özgür Özel'in genel başkanlığında diyebilirler.
Diyebilirler. Ben de derim ki eğer bu seçime İmamoğlu'nun genel başkanlığına girseydi CHP bu oyu alamazdı. Onu ispatlayamayacakları gibi. Ben de bunu ispatlayamam ama buna dibine kadar inanıyorum. Şimdi buradan hani bir adım geri atalım. Eğer 14 Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu lidercilik oynamaya kalkmasaydı, yani böyle elini masalara vurup falan karikatürize edilmiş bir liderlik oynamaya kalkmasaydı, bir ihtimal Kılıçdaroğlu bile 14 Mayıs seçimlerini alabilecekti yani. Benim kanaatim buydu. Ama böyle sakil, kendisine ne hiç yakışmayan, böyle yanındaki yamacındakilerin bu seçmen lidere oy verir laflarının ezberlerinin dolmuşuyla absürt absürt işler yaptığı için o seçim öyle sonuçlandı. Buradan ikinci adıma geçeyim. Seçimlerde böyle efendim işte söylemlere, ideolojilere, duruş, yani politik mevzilere vesaire falan çok fazla önem atfediliyor. Aslında çok başka faktörler önemlidir. Bunu söyleyip duruyorum. Yani işte mesela Kılıçdaroğlu eğer demin dediğim gibi böyle kendisine yakışmayacak işleri yapmaya kalkmasaydı sonuç başka olacaktı. Kılıçdaroğlu gibi yenik bir adamla çıkılmasaydı, yerine ille İmamoğlu veya Mansur Yavaş şart değil, low profile birisiyle de seçim kazanılabilecekti vesaire. Şimdi bu anlamda da bu tür faktörlerin, yani herkese çok ikincil görünen faktörlerin çok önemli olduğunu, bir seçimde yenilmiş olanın ikinci seçimde kazanma ihtimalinin düşüyor olduğunu vesaire, ya seçmenin bu tür faktörleri de, her birimizin yani bu tür faktörleri de dikkate alıyor olduğumuzu da teyit etti bu seçim diye düşünüyorum. Asıl mühim olanı Türkiye'nin olanca otokratik şartlarına rağmen sandıktan bu sonucun çıkabiliyor olması, böyle işte hile yapılıyor, sandıklarda oy çalınıyor vesaire, yapılmıyor mu? Yapılıyor yani bunlar. Ama seçim sonucunun bunları tayin etmediğini.
Ve hatta benim bir gözlemlerime ve özel olarak arayıp sorduğum pek çok şehirden, insanlardan aldığım bilgiye göre CHP'nin öyle çok da bir gözlemcisi yokmuş sandık başlarında. Hatta üyelerinin katılmadığı sandıkların olduğuna dair bilgiler de geldi.
Evet. Yani Türkiye'de seçimlerin her şeye rağmen belli bir toplumun nabzını yansıtacak, yani sandığın toplumun nabzını yansıtacak şeyler olduğunu, böyle orada karışık kuruşuk planların, projelerin ürünü olmadığını, yani bunu da teyit etti benim açımdan dünkü seçim. Bunu da çok önemsiyorum. Buna ilave olarak Türkiye'de hala olanca otokratik yapısına rağmen iktidar değiştirilebilir olduğunu, sandıkla iktidar değiştirilebilir olduğunu da düşünüyordum. ısrarlı bir biçimde bunu söylüyordum yani. Dünkü seçim bunu da teyit etti. İktidar değiştirilebilir yani Türkiye'de.
Yani Rusya ile İran'dan en büyük farkının bu olduğu ortaya çıktı Türkiye'de.
Evet. Yani Türkiye'de iktidarın seçimle değiştirilemez olduğu zannını durmadan besleyen muhalefet aslında yanılıyor ve bu yanılgısı onun yenilgisinin sebeplerinin başlıcalarından bir tanesi. Yani bu da benim yıllardır üzerine tepindiğim hususlardan bir tanesi buydu. Ve o zan böyle ideolojik duruşlardan falan çok daha müessir yani seçim sonuçlarında. Erdoğan'ın kazanıp durmasını sağlayan şey Erdoğan ideolojisi ve işte onun karşısında olanların ideolojileri vesaire değil yani. Sen durmadan seçmene zaten bu memlekette iktidar sandıkla değiştirilemez deyip duruyor isen seçmen de sana itibar etmez. Yani bu kadar basit bir şey var ortada. Ya birçok faktörden bir tanesi de bu yani. Dolayısıyla bunu da teyit etti dünkü seçim. Bu açılardan benim açımdan mutluluk verici bir şey. Ama biliyorum ki Türkiye'de siyasi elit yarından bugün başlamadıysa yarından başlayacak. Yine bu sandık sonuçlarına 40 tane kulp yapıştıracak. Yani işte filanca yerde falanca öznenin filanca projelerinin sonuçları falan gibi böyle geyikler de dönecek ortada ve işte veya Özgür Özel'den bir lider yaratılmaya çalışılacak veya senin de dediğin gibi aslında seçmen yine lidere ama bu sefer İmamoğlu'na oy verdi olacak. Halbuki yani biz mesela işte ne oldu? İmamoğlu Afyon'da Burcu Köksal'a
laf etti.
kapı gösterdi. Afyonlu tarihinde ilk defa CHP'li bir kadını seçti. Yani neresi bunu seçen? Afyon yani.
Afyon. Hem bir CHP'yi seçti, CHP'li hem de bir kadını seçti.
Evet. Ve
İki
yani
olmayacak
kim o?
şey.
Ve kim o yani? İmamoğlu'nun kendisine kapı gösterdiği kadın. Dolayısıyla yani olaylar o kadar böyle işte vay orada İmamoğlu var da seçiliyor değil Afyonlu İmamoğlu'na rağmen tam da İmamoğlu'na karşı olarak Burcu Köksal'ı seçti yani. Ben
Hatta
hani o
Bolu'yu da buna dahil edebiliriz. Bolu Belediye Başkanı da.
evet ya ben bu Bolu Belediye Başkanı ve Afyon'u kazanmış olan kadının politikalarını onaylıyor olarak konuşmuyorum. Yani konuştuğum şey son derece net. Böyle ezberlerle okuduğunuz Türkiye yanlış bir Türkiye. Türkiye'yi yanlış okuyorsunuz. Türkiye yanlış okunuyor ve bu yanlış okunuyor olan Türkiye'nin yanlış okunmasının sonuçlarıyla yıllardır cebelleşiyor idik. Ben vatandaş bulduğu bir delikten bir şey yaptı yani 31 Mart 2024'te. Yani bunu tahlil edelim, doğru anlayalım yani. Benim açımdan bunlar dün geceden kalan önemli şeyler. Bir şey daha var. Yanlış anlamadımsa bu Fatih Altaylı ile Özlem Gürses'in yaptığı program galiba 1 milyonu geçti seyircisi dün gece belli saatlerde. Ya bu da çok tayin edici bir Türkiye ve dünya hakkında çok tayin edici bir veri. Bunun üzerine de çok fazla düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ana hatları itibariyle kendimce şöyle bir dünya tasavvurum var idi. Erdoğan'ın durmadan kazanıyor olmasının arkasında yatıyor olan temel sebep Türkiye'yi ikiye bölmesiydi. Ve bu Türkiye'nin ikiye bölünmesine itiraz edilmesi, muhalefet tarafından itiraz edilmesi gerektiğini düşünüyordum. Bu seçimde olay öyle gerçekleşti ve Erdoğan sahiden de ne yapacağını şaşırdı diye düşünüyorum. Yani hem kendi tırnak içinde kampında işte yeniden refahla hem Kürtlerle hem işte böyle İyi Parti vesaire gibi dünkü ittifak ortaklarıyla nasıl baş edeceğini bulamadı. Ve bu CHP'ye ciddi bir fırsat olarak döndü. Yani vatandaş buradan küçük partilere doğru ufalanabilirdi. Vatandaş da tuhaf bir şekilde CHP'de toplaşmayı tercih etti. Bunu anlamaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum.
Yani şimdi kutuplaşmaya itiraz edilip ikili yapıya itiraz edelim derken yine ortaya büyük oranda ikili bir yapı çıkmış oldu. Ama bu sefer öbür kanat öne geçti. Diğerinin önüne geçti.
Yani kim öne geçti? Durmadan yine ezbere Türkiye'de yaygın bir CHP düşmanlığı, Altok düşmanlığı var vesaire filan. O yüzden olmuyor bütün bunlar. Eğer AKP'yi yenecek olursa yine sağdan birisi gelip de yenecek. Geyikleri ezbere dolaşıp duruyor.
İşte Eli CHP oy vermeye gitmiyor muhafazakar kesimin falan deniyordu. Mesela bir tweet atmıştı genç bir kadın. Ben dedi 28 Şubat'ta Kadir'e uğradım başörtüsünden dolayı ama şimdi CHP oy verdim. Hem de bir Ramazan günde diyor idi. Bu da enteresan bir değişim.
Evet, yani ben aslında böyle CHP'nin kurumsal bir kamburu olduğuna ben de şahidim. Yani ben de bunu çok ölçtüm filan. Ama bunun aşılamaz bir şey olmadığını dün gece görmüş olduk. Pekala. Bu da bize başka bir şey, hayata dair başka bir ders veriyor. Erdoğan bu CHP karşıtlığına o kadar çok yatırım yaptı, bunu o kadar çok kullandı ki artık kullanılamaz hale geldi. Yani dün geceki seçim bunu gösterdi. Yani muhtemelen evet, sahiden de Türkiye'nin dört bir yanında muhtemelen mesela Afyon'da hayatı boyunca hiç CHP'ye oy vermemiş çok sayıda insan yetti gari deyip CHP'ye oy verdi. Bunu şimdi nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama sonuçta insanların herhangi bir konuda böyle önlerinde bir tane çok çiçekli bir yol vardır ve işte insanlar oradan yürürler. O yani insan istikametini belirlemesi aslında o kadar da zor değildir. Çok kolay işte uygun bir pusulayla kütür kütür zaten nereden yürüyeceğini bulursun gibi bir zan var. Hayat öyle değil. Hayat hep bizi bir şeylerden kaçmak zorunda bırakır. Açlıktan kaçmamız gerekir. Yalnızlıktan kaçmamız gerekir. Yani hayat bizi bir şeye ittirir ve önümüzde böyle var olan yolların, seçeneklerin tamamının bir takım sıkıntıları vardır. Şurada bir dikenli tel vardır, burada bir çit vardır, üzerinden atlanması gerekir. Şuradaki yol yokuştur. Hayat böyle bir şeydir yani. Yani arkandan bir ittiren olmayacak ama önünde böyle yürüdüğün zaman bahara ulaşacağın güzel bir yol, besbelli olur. Böyle bir hayat yok yani. Kimseninkinde yok. Şimdi seçmen olarak da aynı durumdayız biz yani. Bir şeylerden kaçarız, bir takım engellerle karşı karşıya kalırız. Bu CHP istikameti yokuş bir istikametti vatandaşın büyük bir bölümü için. Ama AKP burayı o kadar çok şeytanlaştırdı ki burada çiti bir atlayınca vatandaşın bir kısmı çiti bir atlayınca ya öyle de değilmiş oldu ve arkasından baraj boşaldığı gibi dün geceyi böyle yorumladım. Yani
Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun işte 5 yıllık belediye başkanlıkları da bunda herhalde bir rol oynamıştır. CHP'nin öyle itici bir yer olmadığına dair mesajlar ulaşmıştır.
sadece ikisinin değil yani ikisinin evet çok tayin edici olduğunu düşünüyorum. Ama aslında zaten benim açımdan muhalefetin ağırlıklı olarak üstüne yüklenmesi gereken hadise zaten oydu yani. Yani AKP'nin en büyük deliği o AKP belediyeciliğinin şehirleri ne kadar perişan ettiği idi. Bunun üzerine gidilmesi gerekiyordu benim kanaatime göre. O deliği kapatmak için AKP kendisini slogan olarak Türkiye bilir işte gerçek belediyecilik AK Parti'dir falan gibi bir slogan belirlemişti. Aslında yumuşak karnın orası olduğunu onlar farkındaydılar. Ama muhalefet bunun farkında değildi. Yani vatandaş AKP belediyeciliğinden memnun falan değil yani.
Değil, evet.
Yani evet bu vatandaş Türkiye genel olarak bir imar, bir bayındırlık takıntısı olan bir kamuoyudur. Ama yani bu bayındırlık kavramının bu kadar çok betona indirgenmesi falan da yorduydu Türkiye'yi. Bursa'da işte muhtemelen son 10 yılda dökülen betonun haddi hesabı yok yani. Ama bu Bursa'da kimseyi tatmin eden sonuçlar doğurmuş şeyler değil. Ben bunu hani Eskişehir'de çok yakından yaşadım da yani sonuçta Eskişehir'de iktidar olan CHP yani işte ama ana Ankara iktidarına muhalefet durumunda olan CHP İYİ Parti'den ithal adayın işte Eskişehir'e yatırım vaadi yapıp durması bir yığın beton, her birisi beton olan bir yığın vaatte bulunmasına karşı çok defansif tutum almak zorunda hissetti kendini. Ben bunun yanlış olduğunu, burada defansa ihtiyaç olmadığını çünkü Eskişehir'in yani Bursa'nın halini gördüğünü ve o Bursa'nın halinden de hiç memnun olmadığını iddia ediyorum değil mi? Ama böyle bir defansif tutum vardı yani Eskişehir'de. Yani sonuçta görüldü ki işte hem Eskişehir'de hem Bursa'da hem Eskişehirliler hem Bursalılar o Bursa'nın bir beton kütlesi haline gelmesinden işte memnun değiller yani. Dolayısıyla bu anlamda bu belediyecilik AKP belediyeciliği zaten benim açımdan Melih Gökçek belediyeciliği zaten müflis bir belediyecilikti ve bunu yeterince kullanamadı muhalefet. Çünkü burada da kamuoyunun O hani bir yerde temel atılırken insanların oturup seyretmesini, çalışan iş makinelerini görünce insanların böyle karşısında Mecnun gibi seyretmesinden etkilenerek vatandaş hakkında böyle bir kanaate sahip. Şimdi ya var mı Türkiye'de bir böyle bir bayındırlık takıntısı? Var yani. Buna bir itirazım yok. Ben de bunu
Eskiden vardı ama şimdi olduğunu zannetmiyorum. Yani bizim gençliğimizde ya da bu orta yaşın hatta bu yaşa kadar neredeyse bir makine görüldüğünde insanlar başında beklerdi nasıl çalışıyor ah filan hatta kendi kendine tarif eder. Öyle değil de şöyle çalış filan olmaz diye. Şimdi tam tersi iş makinesi görünce bir öfke oluşuyor pek çok kesimde insanda.
evet yani şimdi yine de öteki tarafta bir böyle hani bir eser takıntısı
Takıntısı var.
olduğunu ama bunun yani meselelerin işte insanların böyle tek boyutlu olmadığını yani burada böyle evet bir eser şeyi oldu ama öteki tarafta da bir insanca muamele görmek talebi de var yani herkesin. Ve bize insanca muamele etmiyor AKP'li belediyeler. Hiçbir zaman etmediler. Yani Melih Gökçek bize Ankara'da bizi hiç insan yerine koymadı ya. Yani otomobillerimize bize gösterdiğinden daha çok saygı gösterdi. Bunun kullanılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Kullanılmadı. Buna rağmen vatandaş insiyak halinde yetti lan dedi. Onun dışında milliyetçiler hakkında konuşmak gerekiyor herhalde. Yani MHP işte
Şimdi
5 puan.
bu programa başlamadan önce bir arkadaşımla konuştum. O bu alanları takip eden, Bakay'la da çok yakından meşgul olan birisi. Dedi ki asıl sandığa gitmeyen kesim milliyetçi kesim. Hem MHP seçmeninin yarısı gitmedi. Hatta o 3 milyon gibi bir rakam söyledi. 3 milyon aşkın bir rakam. Hem de İyi Parti'nin bir kısım seçmeni milliyetçi kanadı özellikle sandığa gitmedi diye söyledi. İşte AK Parti'nin içinden de bir kısım gitmedi. Dolayısıyla 78,7 oldu seçime katılan büyük şehirlerdeki belediye başkanlıkları için.
Evet yani şimdi 2023'te mukayese etmeyin ama 2019'da mukayese ettiğimizde 6 puanlık 7 puanlık bir katılım düşüklüğü var. Bu beklenmedik bir şey. Yani beklenmedik bir şey derken de sonuçta evet seninle konuşurken de başkaları da biliyorduk ki seçmenin artık sandığa gitme motivasyonu düşük. Sandıkta bir şey değiştirebilecek olduğuna inanılmadığı için yani seçmene durmadan sandıkla bir şey değiştirilemez duygusu aşılandığı için seçmende de bir bezginlik vardı. Dolayısıyla hani katılımın düşeceğini tahmin ediyorduk ve ciddi bir şekilde düştü yani. Ama şimdi herkes buradan böyle şu gitmedi de ondan mı sonuç çıktı falan diyor. Ben bunların hiçbirisine kendi gözlemlerim itibariyle hiçbirisine katılmıyorum. Benim gözlediğim sandığa gitmediğini biliyor olduğu ne kadar benimki bir göstergedir. Çok ciddi bir gösterge olmayabilir ama benim bildiklerimin neredeyse tamamı genç ve sandığa gitmiş olsalardı galip ihtimal CHP'ye oy vereceklerdi veya Zafer'e oy vereceklerdi veya işte yani böyle çıkıntı partilere oy vereceklerdi, küçük partilerin çıkıntı olanlarına oy vereceklerdi yani belki Muharrem İnce'ye falan oy vereceklerdi. Şimdi biz ne görüyoruz sandık sonuçlarında? Yani bir kere Gelecek ve Deva diye iki tane partinin olmadığını artık bunların liderleriyle beraber, genel başkanlarıyla beraber tarihe karıştığını gördük. Bunun dışında çok gürültü çıkartan Zafer Partisi bir puan civarında bir şey aldı. Muharrem İnce bir puan civarında bir şey aldı. Ve tip 0,15 civarında bir şey aldı. Yani sandığa gitmeyenler gitmiş olsalardı bu partilerin oylarında biraz oynama olurdu diye düşünüyorum. Benim şahsi gözlemlerim. Bunun dışında rakamları henüz çok netleşmediği için mukayese edemedim ama gördüğüm kadarıyla deprem bölgesinde ciddi bir katılım düşüklüğü var. Bu katılım düşüklüğü çok anlaşılır bir şey. Yani ikameti orada olduğu halde orada yaşamıyor olan ciddi bir nüfus olduğu hala belli ve bu istatistikler ne yazık ki bize devlet tarafından verilmiyor yani. Ulaşım problemi nedeniyle ve bir şey değişmeyecek diye sandığa gitmemiş olanlar ciddi bir pay tutuyorlar gibi görünüyor. İlaveten de Güneydoğu'da Kürt bölgesinde ciddi bir düşüklük var. Burada devletin müdahale olduğunu düşünüyorum. Elimde bir malumat yok. Ama bir devlet müdahalesiyle orada oy vermenin zorlaştırıldığını tahmin ediyorum. Yani. Dolayısıyla şimdi bu 7 puanlık gerilemenin en az 4 puanı zaten bu deprem bölgesiyle Kürt bölgesiyle açıklanabilir bir şey. Kalan 3 puanı içinde ben hiç öyle vay şu AKP'liler gitmedi yok işte MHP'liler gitmedi falan gibi bir şey ya hiç itibar edemem kendi gözlemlerim itibariyle. Tablo şöyle bir şey. Yani boş ver oy oranlarını. 2019'dan bu yana AKP 5 milyon oy kaybetmiş. 5 milyon eksik oy almış. Tamam sadece buna baksak AKP'liler gitmedi diyeceğiz. Ama CHP 3,5 milyon oy arttırmış. Yani şimdi CHP aynı miktarda oy alırdı. AKP 5 milyon oy düşerdi. Biz derdik ki yani CHP kendi tabanını korudu da AKP seçmeni sandığa gitmediğinden oldu bu. Öyle bir tablo yok yani. CHP 3,5 milyon oy arttırmış. Bu çok büyük bir oy yani. 2019'a göre. De yani işte nasıl bir CHP? Bu tekrar vurgulayayım. Genel başkanı birkaç ay önce seçilmiş ve hiç kimsenin içine sinmeyen tartışmalı ve işte senin de işaret ettiğin gibi ipleri başkasının elindeymiş gibi görünen bir adam olan bir CHP bu yani. Bu ipleri elinde tutuyor görünen İmamoğlu da böyle hani CHP'liler için çok makbul falan bir adam da değil yani. İmamoğlu CHP'nin genel başkanlığına aday olsun CHP ortadan ikiye bölmüş. Üçe bölünmesi yani.
Olur.
CHP'de İmamoğlu'na çok itibar edenler kadar İmamoğlu'na çok nefret edenler de var. Burcu Köksal'lar gibi yani.
Yani seçim sattığında olmasaydık muhtemelen büyük kavga da çıkardı orada. Seçime girdiği için olmadı.
Şimdi genel olarak milliyetçilerin haline bir bakacak olursak yani 14 Mayıs sonrasındaki momentumu kaybetmiş olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani MHP 5 puan aldı, işte İYİ 3,5 puan aldı, 8,5. Diğerleri de dökündüler yani Zafer Partisi vesaire falan dökündüler. Halbuki yani biz ne görmüş idik? 20 puanın üstüne çıkmış ve büyüme potansiyeli önünde görünüyor olan bir milliyetçi blok
Tuğrul Türkeş
inşa edildi.
çok net söylemiş. Tuğrul Türkeş söylemişti işte artık milliyetçilerin iktidar dönemi geliyor diye.
Yani biz de bunun üzerine böyle konuşmuştuk. Yani orada öyle bir damar var gibi görünüyor. Bütün dünya şeyine de bakıldığında da işte evet milliyetçilik yükseliyor falan gibi bir geyik de vardı. Ben hala o geçtiğimiz Mayıs'ta Haziran'da tablonun öyle olduğunu düşünüyorum. Ama bu süreç içinde o momentum kullanılamadığı için hayat böyle bir şeydir. Yani sen kendinde de yaşarsan tablo aynıdır. Bir enerjin vardır. Bunu kullanamadığın zaman sadece enerji kaybına sebep olmaz mı? Aynı zamanda çürütür sistemi. Yani her anlamdaki enerji için olay böyle yani. Orada da bir enerji vardı ve o kullanılamayınca çürüttü diye düşünüyorum. Ama bunu çok net bir biçimde analiz edelim. Yani böyle milliyetçiler sandığa gitmedi falan gibi olmadı yani. Aslında sandık itibariyle baktığımız zaman ana hatlar itibariyle MHP'nin öyle çok fazla erimediğini görüyoruz. Yani 5 puan aldı ama yani dediğim gibi büyük şehirlerde aday çıkartmadan bu 5 puanı aldı. Böyle bakınca
Yani
MHP'de bir kayıp yok.
kazandığı milletvekili şey belediye başkanlığı sayısı itibariyle de fena değil.
Evet. Yani 2019'da kıyaslandığında daha kötü değil. Zaten de AKP ile birlikte seçime girdi hemen her yerde işte böyle Aksaray, Niğde, Karabük falan hariç birkaç yer hariç her yerde AKP'yi dövdü.
Evet, bir de öyle.
Yani sonuçta oralarda bir hani AKP'den kaçışı şeyi olmayı sürdürdü de yani. Dolayısıyla ben MHP'li seçmen sandığa gitmedi falan şeyine hiç inanmıyorum yani kendi hesabıma. Yani daha önce gitmeyen bu sefer de gitmemiştir. Ama böyle zaten MHP seçmen gibi bir şeye de terime de itibar etmem de hani sandığa gitseydi MHP'ye oy verecekti olup da sandığa gitmemiş olan çok fazla kişi olduğunu düşünmüyorum. Burada şuna işaret etmek gerekiyor. Yani öyle veya böyle AKP ile MHP arasında artık iyice bir geçirgenlik var zaten. Birbirini ikame ediyor seçmenin nezdinde, önemli bir grubun nezdinde. AKP diye bir parti yok. Orada bir Erdoğan var. Erdoğan'ın gücü itibariyle de biz hala dün görmüş olduk ki ciddi bir mobilizasyon kabiliyeti var hala. Ve bu mobilizasyon kabiliyetini hani bunu söylemeden geçmeyeyim. Biz böyle onun ideolojisine falan yoruyoruz. Halbuki yani işte tam da böyle tutumu yani gerektiğinde devlet imkanlarını fütursuzca seçim kazanmak için seferber edebilir. Bir küstahlığa sahip olması vesaire sayesinde mobilize ediyor. Yani karşısındakilerin bu adam yenilemez diyerek yani ona şeytani bir takım güçler vehmetmelerinin seçmendeki yansımasının bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu şeytani güçler yerine onun normal rakiplerden bir rakip olarak konumlanması durumunda Erdoğan'ın çok hızlı bir biçimde irtifa kaybedeceğini düşünüyorum, ama dün bu olmadı. Çünkü evet, hala Erdoğan ne yapar eder? Hala mesela şimdi şunlar söylendi, seçim sandıklar sayılırken de ya emekliye şunu verebilirdi, verseydi falan. Yani onun böyle sınırsız bir kontrol potansiyeli olduğu zannı o kadar uzun süredir o kadar sistematik biçimde işlendi ki, karşıtları tarafından öyle işlendi ki, yani ya adamın sanki bilerek isteyerek seçimi öyle tweetler de gördüm yani. Ekonomik krizde yükü belediyelerin üzerinden işte muhalefete yıkıp kendisini buradan filan gibi, böyle durmadan adamın her yaptığına bir kıymet vehmettiği, bir mana vehmettiği zaman vatandaş da acaba benim görmediğim ne var burada falan diye bakıp arkasından gidiyor yani.
Şimdi
Ama
bu Ankara'da şöyle bir durumla da karşı karşıyayız aslında. %60 gibi çok büyük bir oy aldı Mansur Yavaş. Bu aslında hem CHP'nin oylarını toparlamış oldu hem de galiba milliyetçilerin de oylarını kendi nezdinde topladı. Yani yeni bir aktör olarak milliyetçiler açısından bir rol model yani ülkücüler açısından da olabilecek gibi bir noktaya da geldi ve ona oy olarak da dönmüş gibi gözüküyor bu. Milliyetçiliğin merkezi birazcık CHP'ye doğru eğilim gösteriyor diyebilir miyiz? İşte Afyon, Bolu meselelerinde dikkate alarak baktığımızda, işte Mansur Yavaş'ın da kendi özelinde hem şehirleşen milliyetçilik hem de CHP'nin üzerinden bu tür bir yeni şekil alma hali.
bu sözünü ettiğin hadise Ankara'daki ile Bolu'daki birbirine benzer şeyler mi emin değilim. Yani Bolu'daki daha böyle tırnak içinde ulusalcı bir şey olarak görünüyor. Ankara'daki hadise de Mansur Yavaş'ın şahsına münhasır bir şeymiş gibi görünüyor. Dolayısıyla hani başka yerlere genellenebilir gibi görünmüyor. Bu şu manaya gelmiyor. O Mansur Yavaş'ın şahsına münhasır olan şey Türkiye'nin başka yerlerine CHP üzerinden sirayet edebilir mi? Edebilir. Potansiyel olarak böyle bir şey var. Bu Mansur Yavaş'ın ve CHP'deki diğer oyuncuların ve Türkiye'deki diğer oyuncuların neler yapacağına bağlı. Bunları istersen hani hafta içinde konuşalım. Türkiye'deki siyasetin geleceği hakkında, yani işte erken seçim vesaire bilen ihtimaller hakkında konuşalım yani ayrıca. Dünkü değerlendirmenin dışında. Ama çok özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Fakat şuna katılıyorum, yani Mansur Yavaş'ın aldığı oyların önemli bir bölümü Mansur Yavaş gibi bir figür olmasa milliyetçi partilere dağılacak oylardı. Burada farkı vurgulamak gerekiyor herhalde. Şimdi bizim ülkücü dediğimiz, işte milliyetçi dediğimiz, tıpkı İslamcı dediğimiz gibi, tıpkı işte ulusalcı dediğimiz gibi böyle dar kesimler var. Yani bu bayrakları taşıyor olan dar kesimler var. Yani tarikatlar var ve bir de dindarlar var. Yani tarikatlarla hiç bağlantısı olmayan, tarikatlara bağlı olan 500 bin kişi, 1 milyon kişi var ise Türkiye'de, Türkiye'de o 40 milyon dindar insan var yani. Ve bu iki kesimin arasındaki hassasiyetler arasındaki fark, onların herhangi birisi benim aramdaki fark kadar büyük bir fark yani. Milliyetçilerin hali sonuçta eğer kullanabilseler bu momentumu, bu seçimde milliyetçi partilere yönelmemiş olan bir kesim pekala oraya yönelebilirdi. Şimdi başka yer, böyle hani sanki bu seçme her birimiz sanki farklı bir sürüye mensup damgalanmış insanlarmışız gibi konuşuluyor, davranılıyor. Öyle değiliz. Yani oradan oraya, oradan oraya geçme potansiyelimiz her zaman var ve bu şuraya geçme potansiyelimiz, buraya geçme potansiyelimizden daha yüksek veya daha düşük olabilir. Hani demin sözünü etmeye çalıştım gibi, yani şuradaki çit bize yüksek geliyordur, buradaki yokuş dik görünüyordur vesaire. Hangisini tercih edeceğimiz konusunda ayakkabımızın halinden kılık kıyafetimize kadar veya yanında yürüdüğümüz kişinin tercihine kadar birçok şey belirleyici olabilir, etkileyici olabilir. Ve yani hayat böyle bir şey yani. Siyaset de böyle bir şey, ama kendi pozisyonlarını sabitlemiş işte ülkücüler, tarikatçılar vesaire birileri olabilir yani. Ama çoğunluk böyle değil. Şimdi buradan şeye gelirsek, yani Kürtlere gelecek olursak, DEM Parti, işte ben hani bir ufalanma olacak ise bu DEM Parti'nin de daha yüksek bir, şimdikinden daha yüksek bir oy alması ihtimali olduğunu düşünüyordum. Öyle olmadı. Özellikle İstanbul'da çok kararlı bir biçimde İmamoğlu'nun yanında durdular. Öyle görünüyor.
Öyle
Ama 5
metropollerde de öyle. Yani diğer metropollerde de öyle.
Yani nispi olarak mesela İzmir'de falan yine bir varlık göstermiş gibi görünüyor. Ankara'da zaten çok düşüktü DEM Parti'nin oyları. Bir farkı yaratacak tayin edici şey İstanbul'da olmuş gibi görünüyor. Onları dışarıda bırakırsak, senin işaret ettiğin gibi metropollerdekileri dışarıda bırakacak olursak 5,7 puan DEM Parti'yi tatmin etmiştir diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum etmiyorum ama dün gece DEM Parti genel merkezinde tamam bu seçimi kazasız belasız atlattık. Geldik, çekirdeğimizi koruduk duygusu hakimdir. Çok Kürtler oynadılar. Sadece Kürtler oynadılar. Yani bu benim açımdan daha önce konuşmuştuk. Zaten çaresizlik içinde tercih edilebilir yegane strateji gibi görünüyor. Bu strateji başarılı oldu diye düşünüyorum Kürtler açısından. Geriye yeniden refah kalıyor. Seçimin üçüncüsü olan yeniden refah kalıyor ve ikinci ve üçüncü arasındaki fark Süper Lig'deki gibi yani. İlk iki ile üçüncü arasındaki fark kadar yüksek bir fark. Yeniden refah. Şimdi yeniden refah hakkında
Yeniden
çok
refah
tartışma.
kalıcı mıdır yoksa konjonktürel olarak mı ortaya çıktı?
Yani yeniden refahın kalıcı bir şey olabileceğini düşünmüyorum ama bu tabii ki sonuçta AKP'nin, başta AKP'nin tavırlarına bağlı diye düşünüyorum. Yani neden yeniden refah kalıcı değil diye düşünüyorum. Erbakan yüzünden kalıcı olmadığını düşünüyorum yani. Ama yani çok popülist denebilecek, ucuz popülizm yapan bir yerden işe müdahil oldu Erbakan. Ve bunu sürdürebilecekmiş gibi görünmüyor. Sürdürebilecek bir potansiyeli varmış gibi görünüyor. Yanılıyor olabilir, bilmiyorum yani. Ama ben AKP'nin çekirdeğinden yönelik bir itirazı iyi kullandıklarını düşünüyorum. Aslında Erdoğan'ın dert etmesi gereken bir hal var ve dert edecektir. Bunun hakkına gelecektir diye düşünüyorum yani.
Ediyor.
Ama
Dert ettiği belli. Dert ettiği çok belli.
yani aldığı 6,2 puan anlamlı bir puan. Buna itirazım yok. Fakat bu yeniden refah üzerinden AKP'nin yenilgisini açıklamak çok manasız olur diye düşünüyorum. Şu anlamda AKP'nin 35,5'un üzerine yeniden refahın 6,2'sinin zaten 4 puanını koysak yine AKP birinci parti çıkmış ve işte başarılı olmuş olacak idi. Ama hemen hemen hiçbir yerde seçim sonucunu değiştirmemiş olacaktı. Yani belediye başkanlıklarını değiştirmemiş olacaktı. Yani yeniden refah kendisinin aldığı iki yer hariç hemen hiçbir yerde AKP'ye seçim kaybettirmedi yani.
Evet.
Aldığı oy, onun aldığı oy, yani İstanbul'da aldığı oy İmamoğlu'yla kurum arasındaki farkı kapatmaya yetmiyor. Veya işte Ankara'da, yani herhangi bir yerde aldığı oy seçim sonucunu, seçimi kimin kazanacak da olduğunu değiştirecek seviyede değil yani. Bunu da görmezden gelmeyelim. Böyle hani yeniden refah anlamlı bir sonuç aldı ve anlamlı bir işaret koydu Türk siyasetine bu seçimde. Ama bu belediye başkanlıklarının el değiştirmesini sağlayacak seviyeye ulaşmadı. Bu anlamda şey enteresan olan mesela Kütahya oldu. Yani Kütahya'da AKP ve MHP o kadar ortadan bölüştüler ki pastayı aradan CHP çıktı. Kütahya gibi bir yerde.
Amasya'da da benzeri oldu. Orada da CHP çıktı. AK Parti MHP bölününce.
Yani yeniden refah değil ama AKP MHP birbirlerinin ile dövüşürlerken CHP'ye seçim kazandırdılar ama yeniden refah bu işi yapmadı. Son bir şeye değinmek gerektiğini düşünüyorum. Bizim de yaşadığımız Üsküdar sembolik bir anlamı olan bir yer. Sonuçta hem Erdoğan hem Akşener'in seçimde oy kullandığı yer yani burası ve burayı CHP aldı. Alınması bekleniyor idi
Evet.
ama ciddi bir farkla ve Türk siyasetinde eğer oynamak hevesi olur ise anlamlı bir rol oynayabilecekmiş gibi görünen bir hanımefendi tarafından alındı. O yüzden de bir
Yöneticilik konusundaki vasfının yüksek olduğunu şeyden görüyoruz. İstanbul şehir hatlarındaki başarılarından görüyoruz. O gemi mühendisleri odası başkanı iken oraya sokulması yasaklanmış idi. Oradaki yapıp edilenlere itiraz ettiği için orası çünkü otel olarak tasarlanıyordu, birisine verilecekti, itiraz etmişlerdi. Sonra gelip orada tersaneyi yeniden var etti ve büyük rakamlara ulaşan imalatlar yaptı. Mesela bu deniz taksinin dizaynını bizzat o yapmış, üzerinde çalışmış. Böyle bir yaratıcı tarafı da olduğu söyleniyor. Üsküdar'a çok şey katacağı açık. Hem kadın olarak hem de bu idareciliği vasfıyla siyaset kısmını bakalım nasıl yapacak siyasetçiliğini onu da göreceğiz. Ama çabuk öğrenen bir isim.
Yani hakkında en çok konuşulan isimlerden bir tanesi haline geldi 30 Mart gecesi. Ve genel olarak herkesin olumlu konuştuğu bir isim haline geldi. Anlamlı bir rol oynayabilir yani Türk siyasetinin geleceğinde. Öyle görünüyor şimdiki pozisyon itibariyle. Ve Erdoğan'ın ve Akşener'in oylarıyla oyların olduğu Üsküdar'da CHP'yi kazandırmış olması anlamlı bir hikaye başlangıcı oldu diye düşünüyorum.
Şimdi sembolik bir şey daha var. O da mesela Kanal İstanbul açmak istiyordu AK Parti, o olmuyor. Ama Boğaz'ın her iki yakasının tamamını CHP belediyeleri yönetir duruma geldiler. AK Parti'nin hiçbir belediyesi Boğaz kenarında yok.
Evet. Yani belediye meclis üyelikleri de açısından da hemen tüm CHP'li belediyeler rahatladılar. Eskişehir'de de öyle oldu yani.
Bir şey daha konuşalım, kapatalım. O da tarikatların durumu. Adıyaman'daki seçim sonucu CHP orada kazandı. Hem de 50'nin üzerinde bir oyla kazandı. Menzil orada çok güçlü. Hem ekonomik olarak çok güçlü hem de iktidarla arası çok iyi olan bir yapı. Buna rağmen mesela orada CHP'nin kazanmış olması da son derece manalı. Ya da tarikatların ya da cemaatlerin artık eskisi kadar etkili olamadıklarının da bir başka göstergesi de olabilir.
Yani tabii Adıyaman'daki seçim sahiden her açıdan çok ibretli bir seçim. Hani üzerine çok akıl yürütebileceğim, çok laf edebileceğim kadar şeye hakim değilim. Yani mevzuya çok kendimce araştırdım gücüm yettiği oranda da. Dediğim gibi hani orada sadece karşıdaki oylar bölündüğü için değil yani %50'yi geçecek bir şekilde CHP'nin seçim alması çok anlamlı bir şey yaratabilir. Ama bunu tarikat hakkında bir şeyler söylüyor olup olmadığından çok şüpheliyim. Çünkü tarikatlar zaten Türkiye'de muhalif kesimin abarttığı kadar
Şey
anlamlı bir siyasi güce sahip. Ciddi bir ekonomiyi ve ciddi bir sosyolojiyi yani bir dar bir sosyolojiyi ciddi bir şekilde kontrol ediyorlar. Buna bir itirazım yok. Ama Adıyaman'da anladığım kadarıyla zaten o tarikatın küstahlığı, kibri CHP'li adayı ittirdi yani. Anladığım kadarıyla olay öyle oldu. Yani o depremde yerle yeksan olmuş ahalinin haline bigane böyle yukarıdan bakarak cennetten parselden yani memlekette yeryüzündeki parselini kaybetmiş insanlara cennetten parsel dağıtarak tepeden tepeden bakanların yarattığı öfke galiba orada belirleyici olmuş gibi görünüyor.
Evet. Peki o zaman başka bir şeyimiz yoksa burada kapatalım.
Tamamdır. Yani önümüzdeki hafta içinde şeyi konuşalım. Yani bu seçim Türkiye'nin geleceği hakkında bize neler vaat ediyor? Ayrıca konuşalım.
Mühim şeyler adı altında onu konuşacağız. Çünkü sanıyorum Türkiye'nin geleceğine dair mühim şeyler söylüyor bu seçim. Ya
Evet.
da söylemiyor bile olsa biz mühim şeyler bulup çıkaracağız. Sevgili dostlar, teşekkür ediyoruz ilginiz için, desteğiniz için. Sağ olun. Burada bitiriyoruz programı. Hoşça kalın.